Ayrım 27.
Sayfa 333. "Eh, nasılsın?" diye sordu. "Ne zaman geldin? Novoçerkask'tan mı geldin? Golubov'un birliğinde miydin? Ne haber?" Bunçuk gözlerini hiç kırpmadan, onun yüzünden hiç ayırmadan sorularını cevaplandırdı. Anna dayanamadı. Gözlerini kaçırarak, "Bir dakika dışarı çıkalım mı?" dedi. Tam çıkarlarken Abramson arkalarından bağırdı. "Çabucak dönecek misiniz? Sana iş buldum yoldaş Bunçuk, çalıştıracağım seni." "Bir saate kadar gelirim." Anna sokakta doğruca Bunçuk'un gözlerinin içine baktı, kızgın elini salladı. "Ah İlya, İlya, ne fena kaybettim kendimi orada, genç kız gibi. Seni öyle birden gördüm de ondan. Bir de aramızdaki ilişki öyle yarım yamalak ki. Gerçekten neyim ben senin için? Kafaları bulutlarda nişanlı mıyız? Biliyor musun, Lugansk'ta bir gün Abramson bana, Bunçuk'la mı yaşıyorsun diye sordu. İnkar ettim ama gözünden bir şey kaçmıyor o adamın. Burnunun dibinde olanı hiç kaçırmaz. Bir şey demedi ama bakışından anladım bana inanmadığını. Kendinden söz etsen bana. Öyle çalıştık ki Lugansk'ta. 211 kişilik bir birlik topladık. Teşkilat kurduk. Siyasi çalışmalar yaptık. Ama hepsini nasıl anlatayım ki iki kelimeyle? Öyle ansızın çıka gelişin yok mu? Yerden biter gibi. Kendimi tam toparlayamadım. Nerede? Nerede geçireceksin geceyi? Diye sordu. Bir yoldaşın evinde. Bunçuk kekeleyerek yalan söyledi. Geceleri karargâhta kalıyordu. Bugünden tezi yok, bizim eve gelirsin. Nerede oturduğumu hatırlıyor musun? Hani bir kere beni eve götürdüydün. Bulurum. Fakat kalabalık değil misiniz siz orada? Aptal olma, kimsenin yerini almazsın. Zaten konuşmaya bile değmez. Akşam olunca Bunçuk öte birisini asker çantasına doldurdu. Şehrin dışarı mahallelerinde Anna'nın oturduğu sokaklara gitti. Ufak tuğladan bir evin eşiğinde yaşlı bir kadın karşıladı onu. Yüz çizgileri uzaktan Anna'yı andırıyordu. Gözlerinde o aynı maviye çalar ışıltı, hafiften kıvrık burun. Fakat çizgi çizgi derisinden içeri çökmüş ağzından yaşı belliydi. "Bunçuk siz misiniz?" diye sordu. "Evet." "Girmez misiniz içeri? Kızım söylüyordu geleceğinizi." Kadın onu bir ufak odaya götürdü. Eşyalarını koyacağı bir yer gösterdi. Romatizmadan çarpılmış parmaklarıyla odayı işaret etti. "Burada uyuyacaksınız. Yatağınız orada." Belirli bir Yahudi aksanı ile konuşuyordu. Ondan başka evde biraz çelimsiz ama Anna gibi çukur gözlü bir genç kız vardı. Az sonra Anna da geldi. Hayat ve canlılık getirdi evin içine. "Kimse geldi mi? Bunçuk geldi mi?" Anası ona Yahudi lehçesiyle bir şey söyledi. Anna sert adımlarla Bunçuk'un odasına geldi. "Girebilir miyim?" "Evet, evet." Bunçuk iskemleden kalktı, onu karşılamaya gitti. Her şey yolunda mı?" Genç kadın Bunçuk'u memnun, gülümseyen bir bakışla baştan aşağı süzüyordu. "Bir şey yedin mi?" diye sordu. "Gel öbür odaya gidelim." Kolundan tutup büyük odaya götürdü onu. "Anne, bu benim yoldaşım." Gülümsedi. Rostov üzerinde bütün gece akasyaların olgun tohum zarlarının patlayışını andırır silah sesleri duyuldu. Arada bir makineli tüfek takırdıyordu. Sonra sesler diniyor, gece latif, kasvetli Şubat gecesi sokakları yeniden sessizliğe sarıyordu. Bunçuk'la Anna tertemiz küçük odada geç vakte kadar oturdular. "Burada küçük kız kardeşimle yaşadım," dedi Anna ona. "Görüyorsun nasıl kıt kanaat geçiniyoruz. Rahibeler gibi. Ucuz resimler, fotoğraflar. Lise talebesi olduğumu belli edecek bir şey var mı?" "Nasıl becerdiniz?" diye sordu Bunçuk. Anna cevap verirken az gururlu değildi. "Ben fabrikada çalıştım. Geceleri ders verirdim. Şimdi... Annem oraya buraya dikiş dikiyor. İkisi öyle azla geçinirler ki." Bunçuk ona Novoçerkask'ın ele geçirilmesini, ondan ayrıldıktan sonra katıldığı savaşları anlattı. Anna ona Lugansk'ta ve Tganrog'daki çalışmalarından edindiği izlenimleri söyledi. Saat 11'de annesi odasında ışığı söndürür söndürmez Anna Bunçuk'a iyi geceler diledi, yanından ayrıldı. 20. Bunçuk, Don İhtilal Komitesi'ne bağlı İhtilal Mahkemesi'nde çalışmakla görevlendirilmişti. Mahkeme başkanı uzun boylu, çökük yanaklı, fazla çalışmaktan, uykusuz gecelerden gözlerinin feri kaçmış bir adamdı. Bunçuk'u odasının penceresine götürdü. Kol saatiyle oynayarak, bir konferansa geç kalmıştı, sordu. Partiye ne zaman katıldınız? Ha, iyi. Evet, kumandanımız olursunuz. Dün gece eski kumandanı Kaledin'in yanına yolladık. Yaman bir sadisti herif. Hayvan gibi biri. Aramızda öylelerini istemiyoruz. Yaptığımız bir pis iş aslında ama partiye karşı sorumluluğumuzun bilincini yitirmemeliyiz. Ne dediğimi iyi anlayın. Bu kelimelerin üstüne bilhassa bastı. İnsanlığımızı korumalıyız. Bir zorunluluk yüzünden karşı ihtilalcileri ortadan kaldırıyoruz. İşi cıvıtırsak olmaz ama. Beni anlıyorsunuz değil mi? İyi, iyi. Şimdi lütfen gidin, görevi devralın. O gün gece yarısı Bunçuk bir kızıl partizan mangasının başına geçti. Şehrin 3 kilometre kadar dışında 5 karşı ihtilalciyi kurşuna dizdi. 5 kişinin ikisi kazaktı, öbürleri Rostovlu adamlar. Ondan sonra hemen her gece ölüme mahkum edilenleri kamyonlara yükleyip şehrin dışına çıkardılar. Bir acele mezarlar kazılırdı. Bazen kızıl partizanlarla mahkumlar omuz omuza kazarlardı mezarları. Bunçuk kızıl partizan mangasını sıraya dizer, sesinde kuru, madeni bir çınlamayla kumandayı verirdi. İhtilalin düşmanlarına tabancasını sallar, ateş! Bir hafta sonra soldu, karardı, yüzü külle ovulmuşa döndü. Gözleri çukura kaçtı. Asabi asabi kırpışan göz kapakları gözlerinin soğuk, hasretli ışıltısını gizleyemez oldu. İhtilal komitesinde çalıştığı için eve geç dönen Anna, onu yalnız geceleri görüyordu. Oturur, kulağı Bunçuk'un geldiğini bildiren hafif pencere tıkırtısında onu beklerdi. Bir gece yine gece yarısından sonra geldi. Anna kapıyı açtı. ''Yemek yiyecek misin?'' Bunçuk cevap vermedi. Sarhoş gibi sendeleyerek gitti, kendi odasına girdi. Olduğu gibi kaputu, kasketi çizmeleriyle yatağa attı kendini. Anna yanına giderek yüzüne baktı. Gözlerine yapış yapış bir perde inmiş gibiydi. Dişlerinde salya ışıldıyordu. Tifüsten sonra seyrelen saçları ıslak ıslak alnına yapışmıştı. Anna yanına oturdu. Merhamet ve acıyla sıkıştı yüreği. ''Güç mü senin için İlya?'' diye fısıldadı. Bunçuk onun elini sıktı. Avurtları kasıldı. Yüzünü duvara çevirdi. Öylece uyudu tek kelime söylemeden. Uykusunda anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor, ikide bir kolu bacağı atıyordu. Anna dehşet içinde onu seyrederken sebepsiz bir korkuyla içi titredi. Bunçuk gözleri yarı kapanık uyuyordu. Dışlak, sarımsı gözleri kapaklarının ardından ateşli ateşli parladı durdu. Sabah olunca Anna, ''Bıraksan iyi olur bu işi.'' dedi ona. ''Cepheye git, hayalet gibisin İlya, bu iş seni bitirecek.'' Gözleri öfkeden kırpışarak ''Kes sesini.'' diye haykırdı Bunçuk. ''Bağırma, gücendirdim mi seni?'' Bunçuk hemen sakinleşti. Öyle haykırmakla göğsünü bastıran öfkeden kurtulmuş gibiydi. Bezgin bezgin avuçlarına baktı. ''İnsan pisliğini ortadan kaldırmak pis iş.'' dedi. ''İnsanları öldürmek sağlığa da zararlı, akla da zararlı. Allah kahretsin.'' Onun yanında ilk defa lanet okuyordu. ''Böyle bir işe gönüllü olanlar yalnız budalalar, hayvanlar ya da fanatiklerdir, öyle değil mi? Hep isteriz çiçek bahçesinde yaşayalım, Allah belasını versin. Ama çiçekler, ağaçlar dikilmeden önce pislik temizlenmeli. Toprağı gübrelemek lazım, ellerini kirletmeye mecbursun.'' Anna bir şey demeden başını çevirmişti. Bunçuk sesini yükseltip yine bağırdı. ''Pislik ortadan kaldırılmalı ama insanlar yufka yüreklilik ediyor işte.'' Masayı yumrukladı. Kan bürümüş gözlerini kırpıştırıyordu. Anna'nın anası odaya bir göz attı. Bunçuk kendini toparladı. Daha sakin konuştu. ''Bırakmayacağım bu işi. Burada işe yarıyorum, biliyorum. Pisliği tırmıklayıp atacağım. Toprağı gübreleyeceğim ki daha verimli olsun. Daha verimli. Bir gün mutlu insanlar dolaşacak bu toprakta. Belki daha doğmamış kendi oğlum.'' Takır tukur bir sesle sevinçsiz güldü. ''Kaçını vurdum, öldürdüm bu yılanların, bu kenelerin, kaçını? Kene insana yapışır, kanını emer. Bu ellerle düzinelerini öldürdüm ben. Tırnakları uzamış, kara kıllı akbaba pençeleri gibi kıvrık ellerini ileri uzattı. Elleri sonra dizlerinin üstüne düştü, fısıldar gibi konuştu. Allah belalarını versin hepsinin. Hepsini yakmak lazım. Yakmak, öyle ki temiz havayı bozacak koku kalmasın ortada. Yalnız yorgunum ben. Doğru, yorgunum. Biraz daha sonra bırakıp cepheye gideceğim. Haklısın. Evet, cepheye git ya da başka iş bul kendine, dedi Anna sakin bir sesle. Ne olur İlya, yoksa aklını kaçıracaksın. Bunçuk ona sırtını döndü. Parmaklarıyla pencereyi tıkırdattı. Hayır, kuvvetliyim ben. Sanma ki bu dünyada demirden yapılma insanlar var. Hepimiz biriz. İstediğin kadar ara, savaşta korkmayan insan bulamazsın. Kimse gönlü acımadan adam öldürmez. Ahlakı, vicdanı yaralanmadan. Subaylara acımıyorum hiç. Senin gibi, benim gibi sınıf bilincine ermiş kişiler onlar. Ama dün öbürleri arasında kurşuna dizdiğim 3 kazak vardı. 3 emekçi. Birinin ellerini çözmeye başladım. Sesi ötmeye, belirsizleşmeye başladı. Gitgide uzaklaşırmış gibi. Kazara elim eline değdi adamın. Kitap cildi gibi sertti. Hep nasırlı. Kapkara bir avuç, yara bere, çentik içinde. Evet, gitmeliyim. Birden sustu. Anna'nın gözlerinden kaçınmak için başını çevirdi. At kılından ilmik sarılmış gibi boynunu ovuşturdu. Çizmelerini giydi. Bir bardak süt içti, çıktı. Aralıkta Anna peşinden yetişti. Orada durup onun ağır elini aldı. Alev alev yanan yanağına bastırdı. Avluya koştu. Havalar ılındı. Don topraklarına bahar geldi, dayandı. Nisan başlangıcında Ukraynalı milliyetçi çeteleri, haydamakların geri püskürttüğü Ukrayna Kızıl Partizan birlikleri Rostov'a dökülmeye başladılar. Cinayetler, yağma, mal mülke kanunsuz el koymalar aldı yürüdü şehirde. İhtilal komitesi çaresiz bazı maneviyatı bozuk birlikleri silahlandırdı. Çatışmalar oldu. Karşılıklı ateş edildi. Öyle başarıldı bu iş. Novoçerkask yöresinde kazaklar kıpırdanıyordu. Mart'ta kavaklar tomurcuk sürer gibi köylerde kazaklarla yabancı göçmenler arasında çatışmalar baş gösterdi. Orada burada ayaklanmalar oldu. Karşı ihtilacı komplolar ortaya çıkarıldı. Yine de Rostov'da hayat canlı, hırslıydı. Akşamları büyük bir kalabalık, erler, denizciler, işçiler hep bir arada ana caddede yürüyüşe çıkıyordu. Toplantılar yaptılar, ayçiçeği yediler, ıslak kaldırımlara tükürdüler, kadınlarla dalga geçtiler. Eskisi gibi çatıştılar bu arada. Yediler, içtiler, öldüler, doğurdular, seviştiler, nefret ettiler, tuzlu deniz meltemini soludular, büyük küçük hırsların kıskacında yaşadılar. Rostov üzerine tehlikeli günler geliyordu. Hava ılınan, buzları çözülen kara toprakların kokusuyla, yakın savaşların kanı ile doluydu. Güneşli güzel bir gün Bunçuk eve her zamankinden erken döndü. Anna'yı orada görünce şaşırdı. Ama her gün geç geliyorsun. Niye bugün erken geldin? Pek iyi değilim. Anna arkasından onun odasına geldi. Bunçuk üstündekileri çıkardı, sevinç dolu bir sesle "Anna," dedi. Bugünden itibaren mahkemede çalışmıyorum. Ne? Nereye gideceksin? İhtilal komitesine gidiyorum. Bugün Krivoşlikov'la konuştum. Beni bölgede bir yere göndermeye söz verdi. Birlikte yemek yediler. Bunçuk yatağına uzandı. Heyecanından uzun bir zaman uyuyamadı. Cigara içip döndü, durdu sert döşeğin üstünde. Mahkemeden ayrıldığına seviniyordu. Ferahlamıştı. Daha fazla dayanamayacağından korkuyordu. Dördüncü cigarasını bitirmek üzereyken kapının hafifçe gıcırdadığını duydu. Başını kaldırdı. Anna'yı gördü orada. Anna yalın ayak, üstünde yalnız iç gömleği eşikten kayıverdi. Çabucak yatağa yaklaştı. Çıplak omuzlarına kepenklerde bir çatlaktan puslu yeşil ay ışığı düştü. Bunçuk'un üzerine eğildi. Ilık elini dudaklarının üstüne koydu. Çekil biraz öteye. Sus. Yanına uzandı. Alnına düşen üzüm salkımı gibi ağır bir saç tutamını sabırsızlıkla geri iteledi. Gözleri mavice bir ateşle dumanlıydı. Kırık bir sesle fısıldadı. Bugün değilse yarın seni kaybedebilirim. Seni sevmek istiyorum bütün gücümle. Kendi kararı karşısında şiddetle ürperdi. Hadi çabuk. Bunçuk onu öpmeye başladı. Derken dehşetle, bilincini bulandıran bir utançla iktidarsız olduğunu anladı. Başı sarsıldı. Yanakları hınçtan alev alev harlandı. Az sonra Anna kollarından sıyrıldı. Kızgın itti onu kendinden. Sesinde nefret ve tiksintiyle, küçümseyici bir fısıltı ile sordu. Yapamıyorsun ha? Yoksa hasta mısın? Ah çekil git, dokunma bana. Bunçuk elini bir sıktı, çıtır çıtır öttü Anna'nın parmakları. Ona düşmanca bakan kocaman gözlerinin puslu karanlığına daldı. Kekeleyerek, başı inme inmiş gibi sarsılarak, ''Niye, niye beni suçluyorsun?'' diye sordu. ''Şu anda buna bile gücüm yok, hasta filan değilim. Anlaman lazım, anlamaya çalışsana, yandım, kül oldum.'' Boğazından uzun bir inilti çıktı. Yataktan fırladı, bir cigara yaktı. Uzun bir süre pencerenin yanında durdu öyle, omuzları düşük. Anna kalktı, yanına geldi. Hiç sesini çıkarmadan, bir ana gibi sakin, onu kucakladı, alnından öptü. Bir hafta sonra yanan yüzünü onun kolu altında saklayıp itiraf etti. Sandım ki bir başkasıylaydın. O işin seni o kadar bitirdiğinden haberim yoktu. Ondan sonra Bunçuk uzun bir zaman yalnız seven bir kadının okşamalarını değil, bir ananın sıcak, dolu dolu akan şefkat ve dikkatini buldu onun kollarında. Bunçuk'u dışarı yollamadılar. Podyolkov Rostov'da kalmasını istiyordu. Don İhtilal Komitesi korkunç bir faaliyet içindeydi. Bir taşra şuralar kongresine hazırlık yapıyor, Don bölgesinde başını kaldıran karşı ihtilalle savaşmaya hazırlanıyordu. 21. Nehrin kenarındaki söğütlüklerde kurbağalar ötüşüyordu. Güneş alçak bir tepenin ardında gözden kaybolurken Sietrakov köyüne akşam serinliği bastı. Evlerin kocaman gölgeleri tozlu yola eğik düşmüştü. Köyün davarı bozkırdan ağır ağır köye yollandı. Dallarla davarı güden köy kadınları aralarında dedikoduya daldılar. Şimdiden yüzleri güneş yanığı köy çocukları, yalın ayak başı kabak, yan sokaklarda birdir bir oynuyorlardı. Yaşlılar evlerin duvar diplerine çökmüştüler ve karlıydılar. Köy ilkbahar ekimini yeni bitirmişti. Orada burada birkaç kişi ayçiçeği dara ekiyordu. Köyün dışına doğru evlerinden birinin yakınında yere devrik birkaç meşe kütüğü vardı. Kütüklerin üstüne üç kazak oturmuştu. Evin sahibi çopur yüzlü bir topçu, Alman savaşında yer alan bir olayı anlatıyordu. Yaşlı komşusuyla damadı da seslerini çıkarmadan onu dinliyorlardı. Topçunun güzel karısı basamakları indi geldi. Etekliğinin içine sıkıştırılmış pembe gömleğinin kolları dirseklerine kadar sıyrılmış, koyu, güzel kollarını ortaya çıkarmıştı. Elinde bir testi taşıyordu. Kazak adımlarına özgü o serbest, zarif, salınmalı yürüyüşle davar avlusuna gitti. Saçları başörtüsünden dışarı taşmıştı. Daha yeni ocağı hazır etmişti ertesi güne. Ayağında sandallar, avluda biten taze otları ezerek gitti. Kazakların kulağına güğümlere çarpan süt sesi çalındı. Kadın inekleri sağmayı bitirdi. Narin kolunu kuğu boynu gibi kıvırıp az öne eğilerek dolu süt güğümünü eve götürdü. Merdivenin oradan kocasına bağırdı. ''Semyon, gidip şu buzağa baksan iyi edersin.'' ''Mitka nerede peki?'' diye sordu kocası. ''Kim bilir nerede, bir yere gitmiş yine.'' Kazaklar hiç acelesiz kalktılar, sokağın köşesine gittiler. İhtiyarla damadı evlerine gitmeye davranırken kazak köşeden onları yanına çağırdı. ''Baksana buraya Drofey Gavriliç.'' İkisi birden ona doğru yürüdüler. Kazak eliyle bozkırı gösteriyordu. İleride, yolda, yakut bir toz bulutu içerisinden bir piyade kolu, süvariler ve arabalar geliyordu. Yaşlı adam gözlerini şaşkınlıkla kısarak avcunu beyaz kaşlarının üstüne dayadı. ''Askerler olacak. Hangi yandan acaba?'' Kazak sesinde bir endişe çizgisiyle sordu. Karısı avlunun kapısından çıkıp geldi. Ceketini omzuna almıştı. Endişeli gözlerle bozkırı bir süre süzdü. Derin bir soluk aldı. ''Kim bunlar? Hay ulu tanrım, ne de çoklar!'' ''Hayır işlemeye gelmiyorlar, orası muhakkak.'' İhtiyar döndü, avluya girdi. Damadına haykırdı. ''Gel, avluya gel. Orada durup bakacaksın da ne olacak sanki?'' Çoluk çocuk, kadınlar koşuşup geldiler. Onların ardından kazaklar göründü. Askerler köyden olsa olsa bir kilometre kadar ötede bozkır yolunda kıvrılıyordu. Rüzgar seslerini, at horultuları, tekerlek gürültüleri getirdi. ''Bunlar kazak değil, bizden değil bunlar.'' dedi topçunun karısı kocasına. Adam omuzlarını silkti. ''Tabii ya, kazak değiller. Belki Almanlar bunlar ha?'' ''Hayır, Rus bunlar. Bak, kırmızı bayrakları da görünüyor. Demek anlaşıldı.'' Uzun boylu bir kazak geldi yanlarına. Sıtmalı olmalıydı. Yüzü sapsarı kum gibi. Tepeden tırnağa koyun derisi gocuğuna, keçe çizmelere sarılmıştı. Görüyor musunuz o bayrağı? Bolşevikler bunlar. Onlar ya, doğru. Yürüyüş kolunun baş tarafından birkaç atlı ayrıldı. Köye doğru atlarını dolu dizgin sürdüler. Kazaklar birbirlerine baktılar. Hiç ses etmeden ortadan yok oluverdiler. Genç kızlar, çocuklar dört bir yana dağıldı. Birkaç dakika içinde sokakta kimseler kalmadı. Atlılar dolu dizgin köye girdiler. Birkaç dakika önce üç kazağın oturdukları meşelerin oraya vardılar. Topçu kapısının yanında ayakta duruyordu. Atlıların önde gideni kuban şapkası giymiş, önüne kocaman bir kırmızı peşkir takılı asker ceketli er topçuya doğru sürdü atını. ''Merhaba kazak, açsana kapıyı.'' Kazak sapsarı kesildi. Takkesini başından çıkardı. ''Kimsin sen gözüm?'' ''Kapıyı aç!'' diye haykırdı asker. Atın gözü adama pis pis bakıyordu. Gemini dişlemeye uğraştı durdu. Bir yandan da ön ayağıyla söğütlük çiti dövdü. Kazak bahçe kapısını açtı. Atlılar tek koldan avluya girdiler. Önderleri çevik bir hareketle atından atladı. Basamaklara doğru yürüdü. Öbürleri daha atlarından inmeden o merdivenin başına oturmuş, bir cigara yakmış, kazağa da bir tane uzatmıştı. Kazak cigarayı almadı. ''İçmez misin?'' ''Hayır, sağ ol. Sofular değilsiniz ya siz burada.'' ''Yok, Ortodoksuz biz. Siz kimsiniz, sorabilir miyim?'' ''Kim miyiz? İkinci Sosyalist Ordusu'nun Kızıl Partizanlarıyız biz.'' Öbür atlılar da bir acele basamaklara yanaştılar. Peşlerinden atlarını çekip getirdiler. Parmaklıklara bağladılar. Uzun boylu, saçları at perçemi gibi alnının önüne düşen bir adam doğru koyunların durduğu ağıla gitti. Evin sahibiymiş gibi bir çekişte açtı kapıyı, eğildi, orada biraz uğraştı, büyük bir koyunu boynuzlarından çekiştire çekiştire dışarı çıkardı.